Merhabalar, ben Deniz Metin Altınçekiç.
Ben Vural Korkmaz.
Bugün Nurmesen Grubun katkılarıyla yepyeni bir podcast yayını ile karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Tan Şahin Kanat. Öncelikle kendisine hoş geldiniz diyoruz.
Tan, hoş geldin.
Merhaba, hoş buldum. Davetiniz için çok teşekkür ederim.
Hazır mısın?
Hazırız.
Biz buraya geldiğin için sana teşekkür ediyoruz, icabetin için. Umarım her şey yolundadır.
Yolunda, çok teşekkür ederim.
Evet. Genel olarak herkese sorduğumuz temel sorulardan başlamak istiyorum. O da kaç yaşında ilk olarak sektöre başladın, nasıl başladın?
Ve neden ya?
Ve neden diyor. Evet, ne gerek neden vardı falan diye soruyorlar. Bazen ben de soruyorum bu soruyu.
Neden?
Ama ben çok memnunum yaptığım işi. Çok seviyorum ve bir hayaldi küçük yaştan beri. Yani böyle bir işim olmasını çok isterdim. Çünkü ben sabah 9 akşam 6 hiçbir şey yapamıyorum. Yani okulda da çok zorlanırım. Okula gittiğim vakitlerde de çok zorlanıyordum. Bir stüdyoda stabil bir pozisyonum varken de beni asla tatmin etmiyordu her gün aynı işi yapmak. O yüzden böyle o gün şu stüdyoda, bugün bu stüdyoda, işte bugün çalışmayayım, şu gün çalışayım diye organize edebileceğim, rutinimi kendim ayarlayabileceğim bir işim olmasını hep çok isterdim. O yüzden bu beni çok mutlu ediyor. Ben ne zaman başladım? 2017 sanırım, 16 yaşındayken. Staj yapmaya başladım bir stüdyoda. Bir akrabamın stüdyosuydu orası. Bu yüzden hani beni torpilli diye ananlar da var ama aslında
akraban
ben
kimdi?
Akrabam Ender Albayrak. Ender yengem. Çok severim. Ares stüdyolarında başladım. Orada ufak bir staj dönemim oldu. Ya beni torpilli diye adlandıran çok oluyor maalesef ama ben öyle olduğumu düşünmüyorum. Çünkü oradan sonrasında benim gördüğüm muamele o stüdyonun kapısını çalan,
aslında
herkese gösteren
muameleyle.
Aslında bu tamamen
yetenekle alakalı bir şey.
Kesinlikle. Bence de öyle.
Yetenek
bence
olmadan öyle. Nasıl orada uzun süre dublaj yapabilirsin ki? Mesela sesini çok iyi kullanabildiğini biliyorum.
Yani ben hala gelişim sürecinde olduğumu düşünüyorum. 6-7 yıl olacak belki. Belki 5-6 yıl, hesaplama hatası yapmayalım ama öyle bir şey olacak, yine de ben hani olduğum yani, diyeceğim noktaya
yani,
var.
Yani bunun torpilli olmadığını daha iyi hissettirebilmek için söylüyorum. Örnekten bir ses tonu yapabilir misin? Farklı karakterlerden birkaç tane.
Farklı karakter deneyebiliriz. Öncelikle benim en sık konuştuğum rollere bakılırsa, ben bakıyorum hani, ben typecast diyorum bunlara. Siyahi genç liseli. Evet. Yavaş yavaş büyüyor gerçi sesim. Hani evet. Daha böyle daha ince olduğu bir dönem de vardı. Böyle konuştum. Sonra yavaş yavaş sanki biraz böyle bir, belki de geniz akıntım yüzünden çok alerjik bir bünyem var. Biraz kirlendiği bir vakitte oldu. Onunla beraber 30'lu yaşlara kadar biraz daha böyle aşağı indiğimizde oluyor ama doğal tonum bu. Hani benim konuşma tonum bu. Severek konuştuğum rollerde genellikle lise, üniversite çağında karakterler oluyor. Yani 15 ya 13-14 ile herhalde 30'a kadar çıkıyoruz. 35'i zorluyoruz belki. Ama yeni yeni oluyor 30 üstü.
Bir replik alabilir miyim?
Replik, aklımda çok bir replik yok ama mesela geçen gün bir oyun kaydı alıyorduk. Sevgili Bahtiyar Ardın'ın bir oyun projesinde konuşuyoruz. Onun mesela sahne arkasından çok komik kayıtlar var. Bir arkadaşımız şey yaptı. Ben durduk yere şey dedim. Ultim hazır değil, çaya ihtiyacım var dedim mesela. Bu ya, oyunlarda çok sık duyduğumuz bir şeyi yani böyle yerelleştirerek şaka olsun diye arkadaş onu kaydetti. Zil sesi gibi bir şey yaptı. Habire onu oynatıyor mesela Discord'da. O daha geçen gün olduğu için o geldi şimdi aklıma. Ama ultim hazır değil.
Gayet başarılı. Hoşumuza
gidiyor.
Peki en başa dönelim. Bir stüdyo girmişsin. Televizyonda veya da diğer mecralarda duyduğun sesler sana merhaba, hoş geldin diyor. Nasıl bir duyguydu?
Muhteşem bir duyguydu. Zaten ben ilk stüdyoya girdiğim zaman ben dublaj yapayım diye bir şey yoktu aklımda. Belki de dediğiniz olaylar beni etkilemiştir. Çünkü doğup büyüdüğüm sesler yanı başımda. Hemen şurada. Yani bir etkiledi beni. Çünkü
nasıl
ben oraya
yani
aslında...
Ses bundan mı çıkıyor falan?
Evet evet. Ben ilk post prodüksiyon merakımdan girmiştim stüdyoya. Ben film yapım süreciyle ilgileniyordum. Hani dublaj yapayım yoktu aslında kafamda. Yavaş yavaş oldu. İhtiyaç halinde ben çok ufak tefek roller konuşmaya başladım ama bu da beni etkiledi. Stüdyoya girdim ve çıkamadım. Yani ve çok severek yapıyorum. Çok severek yapıyorum. Sonra oradaki stüdyodan kendimi geliştirdikçe farklı stüdyolarla tanıştım. Piyasaya açıldım. Yani çoğu büyük stüdyoyla çalışıyorum şu anda. Yaşıtlarımı konuşuyorum, sevdiğim rolleri konuşuyorum. Çok severek yapıyorum. Mikrofonun başına girdiğimiz zaman resetleniyoruz. Yani hayatımızdaki bütün sorunları, o günümüzün iyi geçmesi, kötü geçmesi, bunların hiçbirinin önemi kalmıyor. Stüdyoya girdiğimizde kulaklığı taktığımız zaman o performansı yaşamanız gerekiyor. Bir Hint dizisiyse de, bir belgeselse de, bir PlayStation oyunuysa da, vizyon filmiyse de bu aynı emeği gerektiriyor.
Evet.
Ve o yüzden daima bir şey oluyor benim için. Bir resetleme gibi oluyor benim için stüdyo.
Yani benim klavyenin başına geçtiğimi hissettiğim gibi. Yani ben de bilgisayarın başına geçip herhangi bir yazılım projesi var, herhangi bir projeye başladığım gibi işte aynı o duyguyu seviyorum. Yani o çok önemli. Eğer o yoksa zaten o işi yapmakta ne mümkün. İçten gelmesi lazım. Ne yaparsan. Yani iş ve sektör ne olursa olsun.
Aynen öyle. Ben içimden geldiğini hissediyorum.
Evet.
Severek yapıyorum gerçekten.
Peki tam çok değişik bir duygu değil mi ya? İçeri giriyorsun. 2 dakika önce ağlamışsın, 2 dakika sonra gülüyorsun. Ayrı bir psikoloji gerektiriyor bence.
Çok çok komik ama biraz da garip geliyor insanlara. Mesela stüdyodayız, ağlıyor karakter. Oldu mu falan diye bir anda böyle rejiye dönüp bakmak veya nefretle çığırıyoruz diyelim. Ay dur, burayı bir daha yapacağım diye. Hani hemen kendimize geri dönüyoruz ama onu yaşamak gerekiyor. Yani belki o kadar acıklı bir sahne seslendiriyorsunuz ki gerçekten ağlıyorsunuz. Veya ağlayabilen bir insansanız, yani kendinizi ağlatabilen bir insansanız bu çok işe yarıyor. Ben mesela bunu yapamıyorum ama bunu yapabilen meslektaşlarım var. Evet,
avantaj.
Evet. Mesela bazı yönetmenlerim bana şey veriyor. Yani şöyle yapabilirsin, işte geçmişinden üzücü bir an düşünmeye çalış, sana yardımcı olur falan diye. Ben onu yapamadım mesela. Hayır, stüdyoda aynen. Yapamıyorum onu.
Ben olsam hep ağlardım.
Karanlık bir geçmişimiz var sanırım.
Yani mesela örneğin bir tane proje var. Orada birden fazla karakteri aynı gün yapabiliyorsunuz.
Tabii. Aynı proje içinde de birden fazla karakteri
aynı
çalışıyoruz. Tabii. Ama bir stüdyoya gittiğimizde genellikle tek bir iş için olmuyor. Yani uzun bir işse tabii o işe alıp çıkıyoruz ama bazen 10 farklı projede de konuşabiliyoruz. Biz stüdyo seansında.
Peki şu anda mesela bir hafta içerisinde yoğun oluyor musunuz sürekli?
Yoğun oluyorum yani. Bu aralar ben yoğunluğumdan da memnunum. Yani günde maksimumum benim, hani benim bir günde 5 stüdyoya gittiğim olmuştu, hatırlıyorum.
Öyle mi?
Ya ortalaması tabii çok değişiyor. Bazen o güne 3 stüdyo denk geliyor. Bazen ertesi gün tamamen boş oluyorsunuz, evde oluyorsunuz. Öyle de olabiliyor ama şimdi pandemi döneminde tabii hemen hemen her sanatçı ev stüdyosu kurdu kendine. Endüstri standardı ev stüdyolarımız var çoğumuzun. Bu vesileyle evde de kayıt alabiliyoruz. O yüzden evdeyken de genelde işlerimiz oluyor. Yani ben evi de stüdyo sayıyorum. Hani 3 stüdyoya gidiyorum, çok eve önemli. Geliyorum, bitmiyor iş. Devam ediyoruz falan. Yorucu.
Peki ses yorgunluğu olmuyor mu?
Ya ben sesimi iyi koruyabildiğimi düşünüyorum. Mesela çok bağırsam da genellikle sesimi kaybetmiyorum.
Çünkü es alıyorsun bazen.
Tabii.
Zorlayıcı karakterleri oluyor vesaire.
Ben de daha çok, ya herkes farklı sorunlar yaşıyor tabii. Ben de sık sık boğaz enfeksiyonu oluyor. Yani ciddi bir boğaz ağrısı oluyor. Üst üste işler denk geldiği zaman benim boğazım iptal oluyor genellikle. Mesela bir oyun kaydı almıştık. Global stüdyolarında yaklaşık 3000 replikti. Onu 3 günde almıştık. Bir de ben normalde o 3 günü boş bırakmaya çalışıyordum. Amacım oydu. Başka işe almayayım, etkilenmesin diye. Mecbur almak zorunda kalmıştım. O yorucuydu. Mesela oradaki projede ben ağzımdan kan geldiğini hatırlıyorum.
O derece.
Mesela karakterin kendini ateşe verdiği bir kısım vardı. Daha doğrusu oyuncu oyunu oynarken ateşe girerse karakterin o sesi çıkarması gerekiyordu. Bu kadar bağırdığımı hatırlamıyorum dublajda. Çünkü şimdi orijinalde muhteşem bir ses yırtılması vardı. Ben onun altında kalamam. Aynısını yapmak zorundayım. Dolayısıyla yaptım ama onu sesi koruma gibi bir durum kalmıyor o kadar bağırdığınız zaman. Yani orada ben hatırlıyorum. Böyle tükürdüğümde kan geldiğini hatırlıyorum. Ama sonra devam kaldığımız zaman.
Aynı gibi yine devam ettin o zaman.
Siz sadece belirli teknikler kullanabilirsiniz. Mesela tabii ki doğru nefes, doğru stüdyoda doğru konum tabii ki önemli ama mesela bağırmalı kısımları sonra bırakmak gibi stratejik hamleler olabilir. Mesela bir film alıyoruz, korku filmi. Çok bağırdığı bir kısım varsa ben genellikle onu geçerim, sonra en son kayıt bittiğinde orayı alırız ki sesim kısılacaksa, sesim zarar görecekse en sonda olsun, proje etkilenmesin diye.
Doğru.
İşe giderken ne yaptığını bilmiyorsun, hangi karaktere ses verdiğini bilmiyorsun. Evet. Bir gidiyorsun, bir katilmişsin ve hatta ne bileyim ufak bir çocuk musun vesaire. Evet, hep evet. değişik karakterler.
Ya işin o sürpriz kısmı beni eskiden rahatsız ediyordu. Ben hep sormaya, öğrenmeye çalışıyordum. Ne alacağız? Hangi filmi alacağız? Hangi dizi? Hangi film falan diye. Artık sadece öğrenmem gereken şey stüdyoda ne kadar vakit geçireceğim. Belki de bütçesi, başka bir şey değil. Gerisi çok da şey yapmıyor. Benim o bilgiye ihtiyacım yok artık.
Çünkü bir yerden sonra alışıyorsun. İçerisince evet. Bunu konuşacakmışım. Kaydı başlat gitsin.
Evet, evet. Bazen sürpriz oluyor. Mesela izlediğimiz veya beklediğimiz bir iş, beklediğimiz bir oyun, beklediğimiz bir film olduğunda çok mutlu oluyorsunuz.
özel bir yemek yemek yiyor musun mesela boğazlarına iyi gelmesi için? Gıda var mı yani?
Şöyle normalde hani yanımda sıcak bir içecek olmasına dikkat ederdim ama ben ufak bir sorun yaşadım evde. Çayla. Çay mikrofona dökülmek. Bunu bir stüdyoda yaşamadığımı hani şükrettim. Çünkü yani stüdyolardaki mikrofonlar bazen 100.000 TL. Evet. Öyle bir zarara yol açmak istemezsiniz. O yüzden ben stüdyoya genellikle elim boş giriyorum. Ama öyle özellikle yediğim bir yiyecek falan yok. Ya yani sesim çok kısıldığında iğne vurdurdum tabii hastanede.
Öyle mi?
Tabii kortizon iğnesi vurdurmuştuk. Bir kere çok kötü kısıldı benim sesim. Zaten alerjik bir bünyem var. Bayağı böyle çıkıyordu neredeyse. Kaydım vardı. Kayıtlarımı ileri alıyorum. Gelemem. Yarın geleyim. İyileşemedim. Biraz daha. En sonunda alamadım. Artık almamız lazım diye gittim. Çok korkunç bir kayıt günüydü o mesela. Yavuş öyle yayınlandı diye hatırlıyorum. Üzücü.
Peki sektörü nasıl değerlendiriyorsun? Sektörle ilgili düşüncelerin var mı?
Ben bu sektörün insanlarını çok seviyorum. Mesela bir stüdyoya sırf çay içmeye bile gidebilirim. Bunu yaptığım oldu mesela akrabanın stüdyosunda. Ben eğlence için bile giderim. Çünkü tabii ki stüdyodan stüdyoya değişiyor ama genellikle sıcak ortamlar, samimi insanlar. Hemen hemen herkesi tanıyoruz zaten. Sektörü değerlendirme açısından belki maddi sıkıntılarımıza değinebiliriz. Ama burada ben tat kaçırmak istemem. Sadece mesela işe yeni başlamak isteyenlerin bu maddi sıkıntılardan biraz işin bütçelerinden bir haber olduklarını görüyorum. Öyle bilgilendirme açısından mesela bir iş yapmak isteyenler bir araştırırsa kendileri için belki daha sağlıklı olabilir. Çünkü aldığımız ücretler hani bir film için aldığımız ücretler genellikle 3 haneli. Dizi için 3 haneli. Belki 4 haneli.
Evet.
Mesela yani beklenen ücretin çok daha altında bu. Bir dakika siz bu kadar mı para kazanıyorsunuz diye şaşırıyorlar. Nasıl geçiniyorsunuz diyor ya. Biz bir şekilde geçiniyorsak çok iş aldığımız için geçiniyoruz. Boğazımızda tüy bitiyor. Sonra ertesi gün kaldığımız yerden de var. Yani benim gibiler için böyle. Tabii ki sektörün ustaları var. Belirli bir noktadan sonra gerçekten yetenekliyseniz zaten kendi ücretinizi belirleyebiliyorsunuz. Belki bu döneme fazla vakit kalmamıştı benim için. Ama yaklaşıyoruz ve dediğim gibi ego damarımı patlatmamaya çalışıyorum. Mütevazı olmaya çalışıyorum.
Evet, gayet güzel. Peki ödemeler iş başı mı yapılıyor yoksa aylık mı?
İş başı hesaplanıp genellikle aylık ödemeler.
Ay sonunda.
Ama kaç iş yaptıysanız, ne tip işler yaptıysanız ona göre
ödemeler. Ücretler. Çok herhalde. Şu anda en son aldığın proje, yaptığın iş neler var?
En son ne var? Daha dün işte bir PlayStation 5 oyunu üstünde çalışıyorduk.
Öyle mi?
Şimdi şöyle bir durum var. Aslında en heyecan verici işlerden bahsetme iznim yok. Gizlilik sözleşmeleri yüzünden.
Evet.
Yakında duyuracağımız güzel projeler var. Benim aynı zamanda yönetmenliğini ve kas direktörlüğünü yapacağım birkaç tane şey var. Birkaç tane oyun işi var. Ama onların dışında yani Disney Plus, Netflix, Amazon, Digiturk o tip mecralarda devamlı projelerimiz oluyor. En son mesela Star Wars hayranıyım. Ben çok sevdim Star Wars'u. Star Wars'un The Mandalorian dizisinde ufak bir droid rolü konuşmuştum. O beni çok mutlu etmişti. Hatta yönetmenden bizzat hani ufak bir ricam olmuştu. Hani, ufak da olsa çok isterim konuşmayı diye. Sağ olsun beni kırmamıştı Oğuz abi. O beni mutlu etmişti mesela. Ondan önce izleyicilerin hatırlayabileceği mesela Elite'teki Patrick var Netflix'te. Oradan hatırlayanlar olabilir. Aynı zamanda o oyuncuyu, Elite'te Patrick'i oynayan oyuncuyu yeni bir dizide daha konuştum. Eskiden söylüyor. Mesela şey çok yok bende. Öyle hangi aktörleri sık konuşursunuz dediklerinde genellikle ben her aktörü ya bir defa ya iki defa konuşmuşum. Yani çok da fazla değildir. İşte bu Manu Rios'un sesi olma yönünde sanırım ilerliyoruz. Çünkü benden başkası konuşmuyor şu an.
Peki şu an
çok da severim oyuncu.
Şu an bir hedefin var mı mesela? Ya şunu yapacağım, ileride bu olacak, bunu başaracağım.
Benim bir YouTube kanalım var. Zamanında ben stüdyoda kayıt teknisyen, ses mühendisi yaparken açmıştım bu kanalı. Biz oraya eğlence için oyun dublajları yapıyorduk. Onlar şimdi resmiye binmeye başladı. O konuda hani benim gelecek planlarım var.
İsmi neydi YouTube kanalı?
Tam Production YouTube kanalının adı. Oyun sinematiklerine profesyonel dublajlar yapıyorduk ama onları sadece eğlence için yapıyorduk. Herhangi bir şekilde para kazanmıyorduk.
Aynen.
Üstünden. Bana sağ olsunlar arkadaşlarım, abilerim, ablalarım çok destek oldu bu konuda. Sanatçı tanıdıklarımız. Onların yardımıyla eğlence için onlar da isterse böyle projeler yapıyorduk. Yavaş yavaş artık oyun firmalarının dikkatini çekmeye başladık.
Çok güzel. PlayStation oyununun Türkçe versiyonunu
kullanan birisi. Hatta şu anda yaptığımız
animasyonları Türkçe olarak izliyor.
Evet. Ama işte oyunların resmi dublaj desteği olmadığı için biz bunları yapıyorduk. Yavaş yavaş belki o firmalarla, belki bazı farklı yerli firmalarla olsun görüşmelere girmeye başladık. Şu anda zaten üstünde çalıştığımız resmi oyunlar var. Bir gün belki umarım da o büyük yani Sony'nin işlerini yapabilmeyi
inşallah.
Onların dışında da zaten yavaş yavaş hani oyun işlerine olan ilgime, gamer sayılırım, oyun işlerine olan ilgim ve hani o gamerların hoşuna giden jargonu bildiğim için yavaş yavaş oyun seslendirme biri açısından yönetmenlik teklifleri almaya başladım. Ben de söylüyorum hani böyle yapıyorum diye. Yakında öyle yönetmen masasına oturmaya başlayacağım gibi bir iş işlediğinde. O da beni çok mutlu edecek. Çünkü zaten bu normalde yönetmenlik yapmamalıyım belki ben. Çünkü neticede 5 yıldır 6 yıldır yapıyorum bu işi. Ama oyun işlerinde ben oyuncunun ne beklediğini çok iyi biliyorum. O yüzden deneyimli bir ekiple beraber iyi işler çıkaracağımızı düşünüyorum.
İnşallah. Var sormak istediğiniz bir soru varsa?
Şu an yok. Bu kadar yeterli bence.
Bana geldiğin için, katıldığın için, güzel sohbetin için teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
Son olarak söylemek istediğim bir şey varsa onu da alabilirim.
Çok sağ olun davetiniz için tekrardan teşekkür ederim.
Çok teşekkür ederiz. Bir podcast yayının daha sonuna geldik. Bir sonraki yayında yeniden görüşünceye dek esen kalın diyorum. Hoşçakalın. Hoşça